güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her yeni gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Ve her yeni günü işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün fark et, düşün, hisset, yaşa diyeceğiz. Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la yaşamı anlamsız bulma ve iyi yaşamak üzerine yapacağımız söyleşiyi programın ilk dakikalarından itibaren dinleyebilirsiniz. Ve Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemizle karşınızda olacağız. Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la Yunus Emre ve halk edebiyatımız üzerine konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Adam olmaz. İster sakla, ister at. Okula boşuna gitmişim demek. Bir derste öğretti hayat. Artık bu aşk adam olmaz. İster sakla, ister at. Okula boşuna gitmişim demek. Bir derste öğretti hayat.
Sen benim güzelim güvenim buralarda. Gidelim başka denizlere. Yalansız bir yere.
Ben bu dersten çaktım hocam. Defterinde beni sil. Teneffüste baktım hocam. Benim dünyam bu değil. Ben bu dersten çaktım hocam. Defterinde beni sil. Teneffüste baktım hocam. Benim dünyam bu değil. Ver beni güzelim, gidelim buralardan. Gidelim başka denizlere. Ver beni güzelim, gidelim buralardan. Gidelim
başka denizlere. Ver elini güzelim, gidelim buralarda, gidelim yalansız bir yere. Gidelim yalansız bir yere. Gidelim yalansız bir yere.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Dinleyicilerimiz, yeni programımızın Güne Bakan'ın ikinci haftasındayız. Geçtiğimiz hafta değerli hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemize başlamıştık. Değerli hocam hoş geldiniz bir kez daha yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz hafta değerli hocamızla fark et, düşün, hisset, yaşa sözcüklerinin biraz daha derinine inmiştik. Neden değerli hocamızın bu kitabının isminin bu sözcüklerden oluştuğunu irdelemiştik. Ve aslında bu sözcüklerin yalnızca bir kitap adı olmadığını, aslında insan hayatının temelini ve psikolojinin belki de temelini oluşturduğunu biraz algılamaya çalışmıştık hocamızın aktardıkları sayesinde. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii hepimiz insanız. Hepimizin farklı duyguları var. Kimi zaman bir şeylerden korkuyoruz, bazen bir şeylere çok kızıyoruz, bazen farklı tepkiler verebiliyoruz ama çoğunlukla da aynı tepkileri verdiğimizde oluyor. Evet, hepimiz yaşıyoruz. Peki gerçekten iyi bir şekilde yaşıyor muyuz? Bugün hocamıza aslında bu soruyu yöneltmek istiyoruz. Değerli hocam, biz evet yaşadığımızı zannediyoruz ama gerçekten biz iyi yaşıyor muyuz sizce?
Şimdi aslında bu her kişinin kendisine göre değişen bir şey. Yani iyi yaşam nedir? Bana göre farklıdır, size göre farklıdır. Aslında bu dünya üzerinde ne kadar insan varsa her biri için o iyi yaşamın kriterleri, ölçütleri farklıdır. Ama hani insan hayatını oluşturan temel alanlar var. İşte bedensel alanımız, vücut sağlığımız, arkadaşlık ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimiz, mesleki hayatımız, sosyal toplumsal hayat. Hayata verdiğimiz işte anlam, felsefi, manevi veya dini anlamda verdiğimiz anlam, hobilerimiz, yapmaktan hoşlandığımız şeyler, bunlar hayatımızı hani dolduran şeyler. Ve bu kişisel bir şey. Yani bunun bir işte hani bir hazır kalıp gibi, böyle hazır elbise gibi.
İyi yaşanır, şöyle yaşanır diye yok, bir şey evet. Yok. Evet.
Hani daha çok terzilik gibi o. Yani evet. Kişiye göre o ölçü değişiyor.
Evet, çok haklısınız hocam. Biz hani terzilik gibi dediniz ya, o örneğinizden evet. Devam edelim. Bir mağazaya gideriz, üzerimize uyduğunu düşündüğümüz birini satın alırız evet. Ama ne olursa olsun eve gittiğimizde bakarız ki aslında tam da üzerimize uymayan yönlerini fark ederiz.
Çoğu insan iyi yaşamın ya da mutluluğun böyle evet. Olacağını zannediyor. Yani hazır alınan
biri
ya da
bana söylesin
bir şey.
şunları evet. Yaparsam ben iyi yaşıyor olurum desin ve biz de onu uygulayalım diyoruz.
Evet. Ya da birileri bana versin bunu. Oysa ki bu verilen bir şey değil dediğim evet. Gibi bizim inşa ettiğimiz evet. Bir şey. Yaparak hani hazır bulacağımız ve satın alacağımız başkaları tarafından verilen bir şey değil. Evet. Bizzat herkesin kendisini inşa etmesi gereken,
ne kadar güzel
yapması gereken
cümleyle
bir şey.
İfade ettiniz hocam. Yani o kadar açıklayıcı oldu ki gerçekten. Bizim kendimizin inşa etmesi gerekiyor. Yani biz hani ben mutluluğu arıyorum. Acaba nerede, evet. Nereye saklandı deyip mutluluğu arayamayız. Mutluluğu kendimiz ancak inşa edebiliriz.
Çok çok önemli bir şey söylediniz. Hani mutluluk hani arama derken hani bu işte hani burada bulunacak bir şey ve onu ben bulayımdan çok evet. Inşa edilecek bir şey, yapılacak bir şey.
Peki hocam, şimdi hani iyi yaşamak evet bizim inşa ettiğimiz bir şey. Peki bu noktada sizin gibi değerli hocalarımızın, psikoloji üzerine bizi yönlendirebilecek hocalarımızın bize nasıl yardımları olabilir? Siz bu kitapta aslında detaylarıyla anlattınız. Evet. Bize biraz iyi yaşamanın şöyle püf noktalarından bahseder misiniz?
Tabii. Şimdi iyi yaşam dediğimizde aslında yaşamın anlamıyla da ilgili bir soru. Şimdi yaşam ne anlama gelir, yaşamın anlamı nedir? Hani bunu mesela ne bileyim pek çok canlı var ya da işte hani bitkiler var, hayvanlar var. Bu aslında insana özel bir soru. Yani onlar yaşıyor hani diğer canlılar ve çok anlamıyla uğraşmıyorlar.
Şekilde, evet.
Şimdi yaşamın anlamıyla ilgili soruları da ben ikiye ayırıyorum. Bir, hepimizin insan olarak aslında sormamız gereken bir soru. Hani ben bu hayatı niye yaşıyorum, nasıl doldurmak istiyorum, ne yapmak istiyorum sorusu ki onun cevabına geliriz daha sonra. İkincisi de hani yaşamın anlamı nedir ya da onunla ilgili hatta sıkıntı şeklinde bir insanın sorun yaşaması da genelde ruhsal rahatsızlık durumlarında oluyor. Şimdi mesela yaşamın anlamı nedir? Yaşamın anlamı aslında hani basitçe söylersek, çünkü çeşitli dinlere göre, felsefelere göre farklı farklı anlamlar verilebilir.
Evet.
O hani ayrı bir alan, ayrı bir konu ve o hani kişiden kişiye, inançtan inanca değişir. Benim söylediğim aslında çok basit, yalın bir şey olacak. Yaşamın anlamı insan hayatını oluşturan alanlarda. Yani işte aile hayatı, eşiyle ilişkisi, duygusal ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, toplumsal hayat, mesleki hayat, hobileri ve yine felsefi, manevi anlamda hayatıyla ilgili yaptığı işler, işlemler. Bu yaşam alanlarında eğer kişi istek ve idealleriyle temas içindeyse, yani bunların farkındaysa ve bunlara dönük bir çaba içindeyse, o zaman hayatı anlamlı bulur ve iyi hisseder.
Hı hı.
Tabii ki zaman zaman üzülür, sıkıntı yaşar, pek çok zorluklar başına gelebilir. Ama sonuçta onun için hayat anlamlı bir hayattır. Yani bir çok kötü koşulda bile eğer kişi kendi yaşam ideallerinin, bu alanlardaki yaşam ideallerinin farkındaysa, her koşulda ve her durumda ona dönük az ya da çok bir şeyler yapma imkanı bulur ve kendini de sonuçlarla değil de kendi yaptıklarıyla ve arayışıyla değerlendiriyorsa da yaşamı hem anlamlı bulur, hatta o soru hiç aklına bile gelmeyebilir. Çünkü bizzat yaşıyordur onu. İkinci kısım, yani işte ruhsal rahatsızlıklarla ilgili olanlar, aslında onlar o yaşamdaki temel alanlarla ilişkisi kesilmiştir, ruhsal olarak kendini kötü hissetmektedir ve o durumda da tabii ki hayat anlamsız gelir. Çünkü hayatın anlamıyla ilişkili olan durumu kaybetmiştir. Örneğin depresif bir insan için, çökkün bir insan için hayatı hani niye yaşıyordur? Kendini kötü hissetmemek, mutsuz hissetmemek için. Ve bu, bunun adına da ne yapıyordur? Yaşamdan mümkün olduğunca kaçar.
Hı hı.
Çünkü eğer bir şey yaparsa kendisini kötü hissedeceği için mümkün olduğunca kötü hissetmeyi kontrol etme üzerine kuruludur. Örneğin kaygı bozukluğu olan bir kişi, işte günümüzdeki şeyden örnek vereyim, işte bu Covid salgını ile ilgili, efendim evden çıkmıyorsa, alışveriş yapmıyorsa, insanlarla hiç görüşmüyorsa, aman hastalanırım kaygılarıyla yaşıyorsa, bu kişi hayatını niye yaşıyordur? Hastalanmamak için, Covid olmamak için. Bunun dışındaki her şey, ama her şey geri plana itilmiştir. Onlarla hani teması kesmiştir dediğim şey o.
Evet.
O zaman da şöyle düşünün. X kişisine soruyoruz, hayatı niye yaşıyorsun? Hayatımı Covid olmamak için yaşıyorum. Şimdi bu buradan anlamlı bir hayat çıkar mı? Diyelim işte panik bozukluğu olan bir kişi, panik atakları olan bir kişi, belki ona hayatı niye yaşıyorsun dediğimizde, hayatı neyin ekseninde şekilleniyor diye düşündüğümüzde, işte panik atak geçirmemek için, sıkıntı yaşamamak için. Ama böyle bir hayatta tabii ki çok anlamlı ve iyi bir hayat olmadığı için, o zaman kişi işte hayatın anlamını böyle de sorgulamaya başlıyor. Ruhsal bir sıkıntı durumunda, ruhsal bir rahatsızlık durumundaki sorgulamada böyle bir sorgulama.
Peki Covid ortadan kalktı diyelim, hani örneğimizden devam edecek
evet.
olursa. Covid ortadan kalktı. O zaman yaşamın bir anlamı da kalmıyor o kişi için, öyle değil mi?
Şöyle başka bir şey bulur o bağlamda.
Anladım.
Yine
evet.
kişi. Şimdi aslında bir şöyle bir düşünürsek, hani genelde işte o hayatın anlamıyla ilgili hani hazır bulma anlamında insanların en çok hazır beklediği yer hayat, insanlar, benim kendi duygularım, kendi düşüncelerim hazır bir şekilde bana rahatlık, iyilik, mutluluk hali versin. Şimdi bu doğal olarak mümkün değil. Yani hayat o konuda hiç kimseye ama... Hiç
çabalamadan tabakta sunulan bir şey değil aslında.
Değil. Yani hiç kimsenin ben bu hayatta öylesine bir şanslı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani öyle bir şans hiç kimseye tanınmıyor. O açıdan hayat adil. Ama bazen belki bazı acılarla daha erken karşılaşabiliriz. Evet. O tabii ki çok zor bir durum. Ama acılarla erken karşılaşan ama hayatlarını anlamlı, iyi yaşayan pek çok insan var. Hayatın çok başına öyle bir felaket getirmedi, acı getirmedi ama ona rağmen hayatlarını maalesef çok kötü, sıkıntılı yaşayan insanlar da var.
Bu durumda çevredekilerin de etkisi büyük olur mu o kişiye? Örneğin hani Covid'den örnek verdiğimiz için yine öyle devam edecek olursak. Hani daha çok
tabii
çevreye
ortak bir
karşı
stres
mı?
Faktörü şu anda.
Efendim hocam bir daha.
Ortak hepimizi zorlayan aslında ortak bir stres faktörü olduğu için bence iyi bir örnek.
Evet.
Yani sıkıntının kaynağı dış dünya mıdır? Yani insanların yapıp ettikleri midir? Doğal olayları mıdır? İşte salgın hastalıklar mıdır? Ya da kendi içsel düşüncelerimiz, duygularımız, bedensel tepkilerimiz midir? Dediğim gibi eğer sıkıntılarımızın tamamıyla kaynağı bu ise zaten o açıdan hepimiz bir anlamda çok güçlü değiliz. Çünkü hepimizin türlü türlü bu anlamda sıkıntıları var.
O zaman tam da o noktada yine kitabımızın ilk cümlesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Fark etmek. Böyle bir sıkıntı eğer varsa birinde öncelikle aslında o sıkıntının farkında olması gerekiyor ki çözüme ulaşsın, öyle değil mi?
Şimdi bizim ruhsal tepkilerimizi dış ortamda olup bitenler kesinlikle etkiler. Hani böyle bir tamamıyla naif bir şekilde dünyayı etkisiz, her şeyi zihnimizde oluşturuyoruz falan gibi düşünmemek lazım. Muhakkak etkiler olan bitenler. Bizim burada yalnız değiştirmeye çalıştığımız ya da problem olarak gördüğümüz şey bu etkinin boyutu. Eğer bu etki uzun sürüyorsa, sık ortaya çıkıyorsa, çok yoğun ve şiddetliyse, kişinin özel hayatını, işlevlerini, aile hayatını, meslek hayatını etkiliyorsa ve kişi buna dönük bir çözüm üretemediği gibi belki de bu sürece takılıp kaldıysa işte o zaman problem. Yani bizim daha çok psikolojik anlamda da hani kendi psikolojik tedavilerimizde, terapilerimizde de insanlara yardımcı olmaya çalıştığımız boyut o. Yoksa
tabii ki hepimiz etkileniyoruz. Covid'den tabii, şu anda etkilenmeyen mi var?
Kesinlikle.
Hepimiz etkileniyoruz ama işin aslında hastalık boyutuna geçmemesini sağlamaya çalışıyor uzmanlar.
Aslında hani Covid'i hep örnek olarak verdik ama pek çok böyle ortak hepimizin yaşadığı stresler var. Yani şu ya da bu şekilde işte sevdiğimiz, önem verdiğimiz insanları kaybedebiliyoruz. Hepimiz yine ölümlüyüz. Hepimizin belli konularda imkanları kısıtlı. Ayrılıklar yaşıyoruz vesaire. Bu anlamda aslında bizim kendimizi geliştirmemiz gereken kısım veya işte hani ne oluyor da bazı insanlarda bu tür dış olaylar daha kısa süreli, daha az etki yaratıyor. Ve bir süre sonra hayatı rayına giriyor da
kaldığı yerden devam ediyor.
Maalesef onu aşamıyor. İşte orada bizim verdiğimiz reaksiyon önemli. Bizim verdiğimiz tepki önemli. Acaba biz nasıl tepki veriyoruz? Onu azaltacak şekilde mi yoksa sürdürecek şekilde mi?
Bu noktada çözüm öneriniz ne olur?
Şimdi ilk yani böyle bir olay yaşandığında bir kere birinci adımı belki de bu duygusal etkilenmeyi, yaşadığımız duyguyu doğal, normal ve gerekli görmek. Doğal çünkü hani herkesin yaşadığı bir şey. Normal çünkü yine normalin bir tanımı da ortalamanın yine yaşadığı şeydir. Gerekli Çünkü özellikle olumsuz duygular olmazsa biz yaşamımızı sürdüremeyiz. Dolayısıyla önce ona bakış açımızı değiştirmemiz gerek. İkinci nokta, eğer biz bu süre giden bir duruma dönüşmüşse, mesela bu sorun olmaya başlamışsa, eğer ben bu sorunu tamamıyla dış dünya ile ilgili görürsem, tamamıyla olan bitenlerle ilgili görürsem, peki ben dış dünyayı değiştirebilir miyim? Hayır. Zamanı geriye sarıp olan biteni değiştirebilir miyim? Hayır. O zaman bu beni çaresiz iter ve bir şey de yapmamaya iter. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Belki ancak ve ancak işte onun üzerine düşünüp anlatabilirim, yakınabilirim. Derdimi insanlara anlatabilirim. Ama bir süre sonra tabii sürekli sıkıntılarını
anlatan da, değil mi?
İnsanlardan da maalesef insanlar uzaklaşmaya başlar.
Evet. Çünkü sıkılıyorlar sefer, sizin sürekli dert yanmanızdan.
Evet. Ve o zaman ne olur? Aslında durum daha da kötüye gitmeye başlar.
Kimse beni anlamıyor ya, gelir aslında belki.
Evet. İnsan psikolojisini olumlu yönde en fazla etkileyen şey nedir diye sanırım 50 yıl süren bir araştırma var. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı, Boston'da. Hani bir grup insanı alıyorlar. İşte 50-60 yıl boyunca, belki de daha uzun süre, şu an tam hatırlamıyorum, hayat boyu takip ediyorlar. Bunlar çeşitli sınıflardan, çeşitli ekonomik güce sahip insanlar. Ve en sonunda buldukları parametre, yani insan iyi oluşunu, mutluluğunu en çok etkileyen parametre, o insanın sosyal çevresi, arkadaşlık ilişkileri. Eğer bir insanın sosyal çevresi iyiyse, arkadaşlık ilişkileri varsa, ilişkide olduğu insanlar varsa, o insanların ruh sağlığı iyi. Yani tabii bu sebep midir, sonuç mudur, o ayrı mesele, ama şimdi bizim sorunumuzla ilgili, örneğin onun üzerinde durma, tekrar tekrar düşünme, yakınma, anlatma, hatta kendini suçlama, çevreyi suçlama, insanları suçlama gibi bir tutum, çevremizdeki insanlar için de olumsuz bir uyaran.
Tabii.
O zaman ne oluyor? İnsanlar uzaklaşır. Örneğin siz bir 10 yıldır görmediğiniz, diyelim bir üniversite arkadaşınızı aradınız. İşte o size dedi ki işte ya niye hiç aramıyorsun, sormuyorsun, ben ne hallerdeyim biliyor musun, ben neler çektim, şöyle oldu, böyle oldu, zaten insanların hiçbirisi işte kötüyken yanında kimse yok, iyiyken herkes yanında, ben çileler çektim, anlattı, sizi de alttan alta suçladı.
Evet.
Şimdi daha sonra bu kişiyi aramaya ne kadar motive oluruz?
Olamayız.
Onu düşünelim. İkinci senaryo, yine arkadaşınızı aradınız. Aa, nasılsın? Epeydir görüşmüyorduk. İşte ne oldu? İyi ki aradın. Çok mutlu oldum aradığına. Sen nasılsın? Ha, bu arada ben de şöyle şeyler yaşadım. Ama işte idare ediyorum. Sende ne var mı yok? İşte aradığına çok mutlu oldum. Yine görüşelim. Hadi hoşça kal. Şimdi bu kişiyi aramaya ne kadar niyetli oluruz?
Evet.
Daha niyetli olur. Şimdi evet, birinci kişi o zaman daha sonra aranmadığında ne diye düşünecek? İşte insan, hiç kimse
beni zaten sevmiyorlardı ki arasınlar.
Evet,
önceden de sevmiyorlardı.
İnsanlar iyiyken işte yanında, kötüyken uzağında. Halbuki aslında o kişiden bizi uzaklaştıran ne?
Yine kendisi.
O kişi değil. Aslında o kişi değil. O kişinin davranışları, evet, o kişinin konuşma biçimi. Ve o biçimde aslında değişebilir bir şey. Ama kişi onu kendine özel ve değişmeyecek bir şeyle ilgili gördüğü için, hani ben sevilmeyen, istenilmeyen biriyim ve yine diğer insanlarla ilgili değişmeyecek bir şeyle ilgili gördüğü için, işte insanlar kötü ve çıkarcıdır, iyi gün dostudur. O zaman ne oluyor? Tek yapabileceği şey, hani bu konuda yakınmak ve insanları suçlamak. Ama bir tür kendini gerçekleştiren kehanet gibi de maalesef o döngü sürüyor. Hani o terzilik dediğim şey ya da kendimiz inşa ederiz dediğim şey aslında bu biraz da.
Peki hocam, bu demiştiniz ki anlatırken cümlelerinizin ilk başında, bir de hayatı doldurmaktan bahsetmiştiniz.
Evet.
Öncelikle kendi ideallerimizin farkında olmaktan bahsetmiştiniz.
Evet.
Biz peki iyi yaşamak adına hayatımızı nasıl doldurabiliriz?
Evet. Şimdi kişiyi yaşama bağlayan, şeylerin sayısı ne kadar fazlaysa o kişi o kadar zor yıkılır. Stres ve zorlanma durumlarında. Çünkü öbür hani bir alanda bir darbe yediğinde, atıyorum işte kız arkadaşından ayrıldı, sevgilisinden ayrıldı, eşinden ayrıldı ya da oğluyla bir problem yaşadı. Eğer bu kişinin hayatı sadece ve sadece o kişi ise, o zaman maalesef işte gazetelerde, televizyonda duyduğumuz cinayet haberleri, işte önce kız arkadaşını vurdu, sonra kendini vurdu gibi maalesef şeyler görüyoruz. Çünkü bütün hayatı kişinin o ilişki olunca ve o ilişki bitince o kişi bomboş kalıyor. Başka bir şey yok.
İşte yaşamın anlamsızlığı noktası tam da o nokta galiba.
Evet. Çünkü hayatına anlam veren başka bir şey yok. O zaman da ne oluyor o boşluk şeyiyle? İşte maalesef agresyon, saldırganlık, yıkıcılık, tahrip edicilik ortaya çıkıyor. Şimdi eğer o kişinin bir mesleği olsa, eğer o kişinin arkadaşlık ilişkileri olsa, eğer o kişinin hayatla ilgili idealleri olsa, eğer o kişinin toplumsal, sosyal idealleri olsa, evet üzülür, belki bir süre yıkılır ama toparlanıp yaşamına devam eder. Şimdi bu anlamda da eğer o konuya girersek biraz uzayabilir, belki
önümüzdeki hafta devam edebiliriz hocam.
İşte tabii. O belirttiğim yaşam alanlarında insanın ne istediğini, istek ve ideallerini bulmasına yarayacak şey olumsuz duyguları. Ruhsal problemi olan kişiler maalesef ne istemediklerini, neyin kötü olduğunu, neyin olumsuz olduğunu çok iyi biliyorlar. Hatta o konuda hani bir yüksek lisans doktora yapmış gibi, hani ne kötü dediğinizde böyle inanılmaz bir zenginlikte sayabiliyorlar. Ama peki sen ne istiyorsun? Nasıl bir yaşam, nasıl bir hayat? İşte efendim nasıl bir doktor olmak, nasıl bir eş olmak, nasıl bir baba olmak, nasıl bir evlat olmak? Oraya geçtiğimizde maalesef bazen de hatta o soruyu duyunca şaşırıyorlar ve hiç bunu düşünmedim diyor. Düşünmediğimiz bir şeyi nasıl inşa edebiliriz? Evet. İşte fark et oradan başlıyor.
Önce fark edeceğiz, sonra o fark ettiğimiz olumlu ya da olumsuz her neyse onun üzerine düşüneceğiz. Duygularımızla birlikte iyi yaşamı sizin de cümlelerinizle inşa etmiş olacağız. Değerli hocam, sizin olan bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son cümleleriniz olarak neler söylemek istersiniz?
Belki bugünün bir özetini yapabiliriz. Hani bizim yaşama anlamını ya da anlamsızlığını veren şey, yaşam alanlarındaki istek ve ideallerimizin farkında olmak, onlarla temas içinde olmak ve onlara dönük bir yaşam sürmek. Yalnız şunu söyleyeyim, onlara dönük yaşamak demek, hani bizim böyle elde edeceğimiz, böyle bir yakalayacağımız, bir illa sahip olacağımız bir şey değil. İstek ve ideal daha geniş bir şey. Yani ben alanımda İşte ne bileyim başarılı bir insan olmayı, bana gelen kişilere yardım etmeyi isterim. Ama bu benim illa da her yaptığım işte başarılı olacağım anlamına gelmez. O daha kısa vadeli bir hedef. Başarılı bir insan diyelim, kendi örneğimden gidersem işte bilgili bir doktor, insanlara yardımcı olan bir terapist olma ideali hiçbir zaman elinizden alınamayacak bir şeydir. Ona dönüp çalışabileceğiniz bir şeydir. Ama X noktasına gelmek, X kişisini tedavi etmek bu hedeftir. Bu bizim elimizde değildir. Eğer kendimizi o tür hedeflere bağlarsak, onu istek ve ideal zannedersek o da problem.
Evet,
onu kadar, da açarız.
O kadar attık. Güzel anlattınız ki hocam, bu üniversite sınavına giren öğrenciler gibi geldi.
Evet,
tam
evet.
Da o dakikada benim aklıma. Amaç aslında sadece o anda o sınavı kazanmak değil. O sınava giden süreci inşa etmek belki, evet. De o öğrencide o başarma yolundaki çalışmalarını devam ettirmede. Çok çok açıklayıcı oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Yine önümüzdeki hafta sözlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün biraz iyi yaşamak nedir? İyi yaşamak için neler yapabiliriz ve özellikle çözüm noktaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde bugün özellikle en sık rastladığımız yaşamı anlamsız bulma sorunu üzerine konuştuk. Yaşamın anlamı ne zaman sorun olmaya başlar ve bu düşünceyi ve ona eşlik eden duyguyu sık yaşayanların bu sorunu çözmeleri için neler yapılabilir, iyi yaşamak nedir'i konuştuk. Önümüzdeki hafta sözlerimize kaldığımız yerde devam edeceğiz.
Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metan çok. Havana satmaya geldim. Dost esrihim, deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Devşir ben, ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ben gelmedim dava. Sevişim, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşıka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben kuluyum, dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocamla talim arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava. İşim, sevişim, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşıka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevişim, dostun evi. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevişim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk halk edebiyatının öncüsü, Allah inancı ve evrensel insan sevgisini şiirlerine taşıyan Yunus Emre'yi konuşacağız bugün Atalardan Yadigar köşemizde. Telefon hattımızın diğer ucunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizin şahsınızda Tezin Hanım, tüm dinleyicilerimize Yunus Emre'nin diliyle aşk, muhabbet ve şükranlarımızı arz ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Az önce sevgili dinleyicilerimizle buluşturduğumuz bir eser var. Yunus Emre'nin sözlerini yazdığı Gönüller Yapmaya Geldim. Ne diyordu sözlerde? Ben gelmedim dava için. Benim işim Sevi için. Aslında tam da gönüller yapmaya geldim derken o gönülleri nasıl inşa edeceğini anlatıyordu Yunus Emre dizelerinde. Siz neler söylersiniz?
Yunus Emre gönül yapmanın ötesinde bir mısrasında der ki Tezin Hanım, benim bir karıncaya ulu nazarım var. Benim bir karıncaya ulu nazarım var. Burada neyi ifade ediyor aslında? Sevgi öyle bir sevgi ki kademe kademe, zerreden küreye, karıncadan deveye, bütün varlıkları kaplayan ilahi bir sevgi var Yunus'un dilinde, evet. Yunus'un şiirinde. Onun için Yunus Yunus oluyor. Yunus ifadelerinde, şiirlerinde, hayatının her kademesinde hiç gönül yıkmadı. Ve bu gönül yıkmamayı da şiirlerinde, ilahilerinde, hal dilinde ve kal dilinde her daim dile getirdi. Bir dörtlüğünde der ki, gönül çalabın tahtı. Çalap Sezin Hanım, eski Anadolu Türkçesinde Cenab-ı Hakk'ın karşılığı. Yunus 800 yıl evvel Türkçeyi o kadar güzel konuşmuş, Türkçeyi o kadar güzel şiirlerinde yansıtmış ki 800 yıl geçmesine rağmen Yunus'un şiirleri hala daha parıl parıl parıldıyor ve insanların gönüllerine taht kuruyor. Orada bir çalap ifadesi geçecek, ifade ettik. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmamayı kendine mihenk eden Yunus Emre. Ve öyle bir Yunus ki diyor ki, aşk gelince cümle eksikler biter. İnsana aşık, tabiata aşık, peygambere aşık ve onların üzerinde olan Cenab-ı Hakk'a aşık. Dolayısıyla Yunus Emre'nin sevgi anlayışında, aşk anlayışında hümanistler gibi insanı putlaştıran bir düşünce ya da duygu bütünlüğü yok. Beşeri benliği İlahi benlikte yok eden bir anlayış hakim. Çünkü aşkın temelinde Cenab-ı Hak olduğuna göre her türlü sevgi insan içindir diyen hümanistler sevgiyi sınırlandırdıkları için Yunus'tan farklı düşünürler. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah alemleri kaplamış bir nurdur. İnsan ise bu nurun bir zuhurudur. Yunus bunu hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir şeklinde anlatır. Ondan dolayıdır ki Yunus'un sevgi anlayışı, Yunus'un aşk anlayışı bizim gördüğümüz bir anlayışın daha üstündedir. Çünkü insanı insan eden 3 harf 5 noktadır. Vasılı cinan eden 5 harf 3 noktadır. İnsanı insan eden 3 harf 5 nokta nedir? Aşktır. Tabii insanın insana duyduğu aşk var muhakkak. İnsanın tabiata duyduğu aşk var. Bu aşkın çeşitleri var. Günümüzde de bunu çeşitlendiriyorlar. Ama en üstün vasıflı aşk ilahi aşk. Yunus bunu şiirlerinde devamlı dile getiriyor. Aynı Mecnun'la Leyla da Mecnun Leyla'ya aşık olur. Leyla'nın aşkından öte bir aşka gider. Mevla'nın aşkına kavuşur. Hatta nedir? Der ki ben Leyla'yı ararken Mevla'yı buldum. İşte Yunus Emre'nin şiirinde insan sevgisinden, doğa sevgisinden ilahi sevgiye kadar uzanan bir manzumeyi görüyoruz. Ondan dolayıdır ki Yunus Emre Türkiye'nin, Anadolu insanının aslında bir kartvizitidir Sezen Hanım. Nasıl Rusların şiirde, edebiyatta, yazında en önde gelen roman yazarları Dostoyevski, Tolstoy'sa, nasıl İngilizlerin Shakespeare'sa, Türkiye denildiği zaman, Türkiye Cumhuriyeti denildiği zaman, Anadolu denildiği zaman bizim kart vizitimiz Yunus. Semre'dir. Bizler büyük oğullarımızla nefes alırız. İşte bu büyük oğulların başında Yunus Emre gelmekte. Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu'nun mayasını tutturan, Anadolu'nun manevi fatihleri var. İşte Yesevi Hazretlerinin Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdiği 99 bin alperenlerinin arasındadır Yunus Emre. Devrin ünlü önde gelen milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar. İşte o bizim büyük oğullarımızdan olan Hacı Bektaşi Veli ile karşılaşmış, onun talebesi olmuş. Tapduk Emre'nin dergahında adeta 30 yıl pişmiş, o dergaha hiç eğri odun götürmemiş. Devamlı doğru odun getirmiş, ormanlardan toplamış, düz odun getirmiş, hiç eğri odun olmaz mı demişler. Demiş ki bu dergaha hiç eğri yakışmaz ki, bu dergaha düz yakışır. Onun için bugünkü eğitim ve öğretim sistemimizde de ilme, irfana ve hocaya hürmette ne kadar ileriye gidildiğinin bugün de tezahür edilmesi lazım. Bugün de bunu görmemiz lazım. Onun için şu anda okullarımız açıldı değil mi?
Evet.
İlkokuldan üniversitenin sonuna kadar o kendi çoluğundan çocuğundan daha fazla öğrencilerine vakit ayıran, alın teri döken, akıl teri döken, onlara ilimden, irfandan, hikmetten anlatan öğretmenlerimize saygı, hürmet bizim asli geleneklerimizden biridir. İşte Yunus'u Yunus yapan Hacı Bektaşi Veli'ye hürmeti, Yunus'u Yunus yapan Tapduk Emre'ye hürmeti, Yunus'u Yunus yapan Ahmet Yesevi'nin yolundan gitmesi ve Anadolu'yu adeta mayalaması. 13. asırda Selçuklu'nun sonu Osmanlı'nın başıdır. Anadolu Haçlı saldırılarıyla karşı karşıya kalmış. Bizanslılar bir taraftan Anadolu'da iç karışıklıklar meydana getirmekte. Ama Yunus Emre aşkın yaktığı aşkın ateşiyle, yaktığı ilmin ateşiyle, yaktığı irfan ateşiyle ve insan yetiştirme modelini alan bir anlayışla. Ve onu da neyle yapıyor? Alçak gönüllülükle yapıyor. Mütevazilikle yapıyor. Dilinde, irfanında gıybeti atıyor. Dış görünüşe önem vermemekten vazgeçiyor. Değil mi? Ne diyor mesela bir mısrasında? Diyor ki, kişinin haydıdır ağzında gıybet. Ki gıybet söyleyen bulmaya rahmet. Kim gıybet yaparsa rahmet bulmaz, merhamet bulmaz. Sonra devam ediyor. Kibirden, hevadan ve nefsin arzularından vazgeçmek gerektiğini şiirlerinde bize nasihat olarak bildirmekte. Diyor ki, nice kibru heva uçağı da seni, ölüm evreni bir gün yuta seni. Heva ile kibir ile ne başarasın, ecel eli uzun kanda varasın. Yani dünyalık olan bütün kötü hasletleri terk etmeyi Yunus Emre bize vaaz ediyor. Ve diyor ki Allah'ın dışında her şeyi gönülden çıkarmak gerekir diyor. Bir şiirinde diyor ki, sevemez dünyayı merdan kişiler. Baki dillik nedir onu dilerler. Ve devam ediyor, diyor ki, veli ve nebiye terk buyurdu. Helaldir terk ona, can terki vurdu. Yani terk etmek. Terki de terk etmek Yunus Emre'nin tasavvuf anlayışının temelidir. O şiirlerinde cömert olmamız gerektiğini söylüyor. Cimrilikten kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Cömerte biz o gün Osmanlı Türkçesi ile tehavet diyoruz, sahiler diyoruz. Diyor ki, elin ana sehavet gide bile, göresin hak yolun hoş tertip ile. Sahiler bunda duydular bu hali ve anın için sabit olduğu hak misali. Yani kim sahi olursa, kim cömert olursa Allah ona yoldaş oluyor, Allah ona arkadaş oluyor. Böyle bir Yunus Emre portresiyle karşı karşıyayız. Ama Yunus Emre bu ilmini, bu irfanını nereden aldı? İlm-i ledünden aldı. Yani görünen ilim değil, görünmeyen ilimden aldı. Yoksa bunları söylemesi mümkün değildi. Hazreti Peygamber 40 yaşına kadar ümmiydi. Ama Cenab-ı Hak Cibril vasıtasıyla Hazreti Peygamber'i öyle bir ahvale, öyle bir hale getirdi ki gelecek ve geçmiş bütün ilimi, irfanı, hikmeti ona yükledi. Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşlar, Hacı Bayramlar, Ahi Evranlar da peygamberi takip eden veli kullar olduğuna göre
oradan bir damla alsalar ona yeter. Yunus bir şiirinde demiyor mu? Biz ilmi ölmeyen diriden aldık. Peki ölmeyen diri kim? Alemleri yoktan var eden, gökleri direksiz tutan ve bizleri bir sudan halk eden, topraktan halk eden, tekrar toprağa döndürecek olan ve mahşerde toplayacak olan Allah'tan aldık diyor. Ve bu Allah'tan alınan ilimle birlikte bir gönülde aşk var, bir aşk bulmam var. Hatta diyor ki bir şiirinde Yunus Emre, mescidü medrese çok ibadet eyledim. Mescitte medresede çok ibadet eyledim. Aşk oduna yanuban ondan hasıla geldim. Nasıl hasıla geldim? Nasıl Yunus oldum? İlimden irfanın üstüne çıktım. İlmin ve irfanın üstü muhakkak ki aşk demiş.
Evet.
Muhakkak ki aşk. Yunus Emre'nin Sezin Hanım şiirlerinde aşka, gözyaşına çok rastlıyoruz. Hep aşktan bahsediyor. Mesela bir şiirinde diyor ki, kişi neyi severse dilinde sözü o olur. Aşkı olmayan gönüller viranedir. Gönülde aşk yoksa o gönül viranedir. Amaç yoksa insanda, ideal yoksa o insan ölüdür. İnsanı diri tutan nedir? İdealidir. Aşkıdır, amacıdır. Onun için bizi dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimizden özellikle gençlerin gönlünde bir ilim aşkı olsun, bir irfan aşkı olsun, bir kitap okuma aşkı olsun, bir vatan aşkı olsun, bir millet aşkı olsun, bir bayrak aşkı olsun. Bizim işte büyük oğullarımız, bizim sanatçılarımız, bizim önderlerimiz şiirlerinde ve edebi yazınlarında hep bize bunları vaaz eder, bunları söyler. Diyor ki aşıkların halini aşık olanlar bilir. Ne kadar güzel. Aşk dilini bilmeyen ya delidir ya dehridir. Diliyle aşk diyenler bilmediler aşk neydiğini. Muştularız aşıklara, bu aşk ulu devlet olur. Ey aşıkan, ey aşıkan, aşk mezhebi dindir bana. Her kim aşık olmadı benzer kuru ağaca. Kuru ağacı, yaş ağaca çeviren aşktır.
Evet.
İşte Yunus'un dilinde aşk budur.
Evet. Değerli i̇şte hocam, Yunus... çok özür dileyerek son birkaç dakikamızın içine giriyoruz. Sevgili dinleyicilerimize şu noktayı da hatırlatmış olalım. Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması vesilesiyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, evet, Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Onu da bir kez daha hatırlatalım ve son cümlelerinizi rica edelim.
Bu sene hem Yunus Emre yılı, hem Hacı Bektaş-ı Veli yılı, hem de Ahi Evran yılı.
Tam bir kültür için, yılı, evet.
Evet, Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili, Yunus Emre ile ilgili, Ahi Evran'la ilgili birçok programlar yapıyor. Öyle Yunus'u netice olarak, Sezin Hanım, Yunus'u öyle bağrına basmış ki bu millet. Anadolu'da Yunus Emre'nin 13 yerde mezarı ve makamı var.
Evet.
Bir insanın 13 yerde mezarı ve makamı olması mümkün mü? Mümkün değil ama Yunus için mümkün. Çünkü eser bıraktı. Çünkü gönüllere dokundu. Çünkü gönülleri inşa etti. Söylediğiyle yaptığı birdi Yunus'un. Ve Yunus Emre kınayanın kınamasından korkmadan söyledi. Hiç kimseye ne der diye bakmadı. Allah ne der diye bakarak şiirlerini söyledi. Ve öyle bir hayat yaşadı Yunus Emre. İşte onun için Yunus Yunus oldu. Yunus sırf Anadolu'da mı Yunus Emre'nin mezarı ve makamları var? Hayır, Türk dünyasının her bir tarafına gittiğimiz zaman bizim ata yurdumuza, Türkistan coğrafyasına, onlar da diyor ki bizim Yunus. Azerbaycan'a gidin, Azerbaycan'da Yunus Emre'nin mezarı ve makamı var. Türkmenistan'da hakeza. Bütün Türk dünyasının ortak şahsiyetidir Yunus Emre. Yunus Emre'nin izinden giden şairlerimiz, yazarlarımız, mütefekkirlerimiz var. 3-5 sene evvel kaybettiğimiz Cengiz Aytmatov da aslında romanlarında ifade ettikleri, romanlarında bizimle paylaştığı duygu aynı duygu. Hoşgörü duygusu, alçak gönüllülük duygusu, insan sevgisi, Yunus'un ifadesiyle aslında yaradılanı hoş görmek yaradandan
ötürü. Evet,
İnsanların
hocam,
hallerine, ahvallerine, dış görünüşlerine, kıyafetlerine değil, onların gönüllerine bakmak gerektiğini söylüyor.
Evet değerli hocam, ne güzel söylediniz. Yunus ne güzel söylemiş. İşte günümüze kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi bu güzelliğin ulaşmasının tek nedeni gönüllere dokunmuş olması. İnşallah bizler de bundan sonra gönüllere dokunan insanlardan oluruz, olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama böyle büyük üstadların eserlerini okuyarak belki daha iyi anlarız. Yunus Emre'nin de Risalet-i Nusiye eseri ve divanı var. Bu eserleri aslında gençlerimize öğüt olarak, örnek olarak önlerine sunmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Sezen Hanım, hocam, son ifadem şu olsun. Buyurun. Son cümlelerim izin verirseniz.
Son birkaç saniye de alalım hocam.
Dilimiz Yunus'un kalemiyle estetikleşmiş, ebedileşmiş ve yeniden hayat bulup yayınlaşmış. Bu dil İslami Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren bir özellik arz eder. Yani Yunus adeta Türkçemizi ağzımızda öz anne sütümüz gibi bize sunmuş.
Evet.
O gün Farsça vardı, Arapça vardı ama Yunus bizim ana dilimiz olan Türkçeyi tercih etti, Türkçeyi söyledi, Türkçeyi yazdı, Türkçe şiir irad etti. Türkçe yazdığı için Yunus kaldı. Allah dilimizi, dinimizi, milletimizi, devletimizi ebed müddet eylesin. Yunus Emre'lere ve onun takipçilerine de rahmet olsun dileğiyle.
Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılar da. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Yunus'u konuştuk. Bizim Yunus'u konuştuk ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.